Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX, DeFi Talks'u sunar.
Herkese merhabalar, DeFi Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Metaverse'in kurucusu Nafiz Bayındır'la beraber DeFi'nin yeni bir alanını konuşuyor olacağız. Hoş geldin Nafiz.
Hoş bulduk. Öncelikle beni ağırladığınız için teşekkür etmek istiyorum.
Biz de davetimizi kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Bugünün genel teması aslında merkeziyetsiz finanstaki fon yönetim araçları, buradaki ürünler, stratejiler ve kullanıcılara sağladığı faydalar üzerine kurulu olacak. Biraz tabii detaya gireceğimiz yerler olacak ama hani öncesinde senden genel bir merkeziyetsiz finanstaki fon yönetim araçları dediğimizde aklımıza ne tarz ürünler gelmedi? Hani niye bu tarz ürünlere ihtiyacımız var ve hani bu ürünler neleri kullanıyorlar konularında böyle genel bir giriş bilgisi alabilir miyiz?
Öncelikle buradaki çoğu araç aslında konvansiyonel piyasalarda sahip olduğumuz araçlardan esinlenerek yapılmış şeyler. Ve bunu DeFi üzerine yaptığımız zaman smart contract level'ında bunun gerçekten kurallara uygun şekilde çalıştığını ve bazı compliance'e de herhangi bir şekilde regülasyona tabi olmadan çalışabilen kontratlar olduğu için farklı yöntemler meşhur olmaya başlayabiliyor. Fon yönetim tarafında ise yani DeFi tarafında ilk başta biz DEX'leri gördük. Ondan sonrasında işte bu lending protokolleri vesaire bunları gördük. Bunlar tabii biraz daha anlaması kolay şeyler. İşte DEX'ler direkt decentralized exchange'ler. Lending borrowing'de ise işte margin trader'lar ya da işte farklı player'lara borç vererek daha sonrasında karşılığında interest kazanabilen bir yöntem. Kripto içerisinde de işte Bitcoin olsun, Ethereum olsun, diğer farklı assetler olsun. Bu assetleri insanlar alıp satıyor vesaire ama günün sonunda buradaki retail kullanıcıların çok büyük bir kısmı aslında gerçekten burada çok fazla kar yapamıyorlar. Bu yüzden de biraz daha bundle edilmiş tokenların oldukları, coinlerin olduğu, ETF'e benzeyen farklı diversification araçları ya da daha profesyonel yönetilen algoritmik trading algoritmalarının yönettiği fonlar ya da işte bu bundle'lar öne çıkmaya başlayabiliyor. Token set dediğimiz şey biraz daha ETF'lere benziyor ve biraz diversification aracı olarak kullanılıyor. Ama daha çok long only pozisyonlar için kullanılıyor. Markette düştüğü durumlarda, bear markette kendinizi hedge edemiyorsunuz. İyi tarafı kullanması çok kolay, anlaması çok kolay. Bir diversification alanı içerisinde farklı farklı kripto varlıklarına invest etme şansı var. Dezavantajı açısından bakarsak da hisselerdeki gibi olmuyor burada. Çünkü kriptodaki varlıkların çoğu aslında birbirine koreli olarak ilerliyorlar. Ama hisse marketindeki ETF'lere baktığın zaman bazı hisseler diğerlerine göre short gidebiliyor. Dairelere göre daha aşağı inebiliyor, bir yerlere yükselebiliyor. O yüzden bundle etmek mantıklı olabiliyor. Ama kriptoda şu an henüz oraya gelmedik. Bir dezavantajı o diyebilirim. Diğer bir taraftan girmesi biraz daha zor olabiliyor. Özellikle de işte compliance tarafında veya işte custodial taraflardaki bazı soru işaretleri institutional girmesi noktasında onları biraz daha geri adım atmasına sebep olabiliyor.
Süper. Yani şimdi DeFi dediğimiz zaman artık böyle daha açık, daha özgür. Yani herkesin daha rahat katılabildiği bir finans ekosistemi anlıyoruz. Zaten merkeziyetsiz finans diye isimlendiriyoruz. Ve burada senin de belirttiğin bir takım ürünler var. Bu ürünlerin kullanımına sonucunda elde edilebilecek bir takım gelirler var. Ama bu tabii bu gelirleri elde etmek için ürüne bağlı olarak bir takım stratejiler uygulamak gerekiyor. Ve burada tabii ki özellikle son kullanıcı için konuşacak olursak yani herkes oturup bunları takip edebilecek, maksimum verimliliği sağlayabilecek ürünleri oluşturmak ya da stratejileri oluşturmak konusunda hakim olmayabilir konuya. Bu noktada da aslında farklı tipteki DeFi fon yönetim ürünleri karşımıza çıkıyor. Burada hani hem bir yandan işte strateji sunanlar, indeks sunanlar, Metaverse gibi daha hani app seviyesinde birçok farklı alanı birleştirmeye çalışanlar ya da likidite sağlayıcılara sunulan imkanlar var. Ya buradaki ürün setini sen nasıl değerlendirirsin? Bunların her biri temelde ne öneriyor, kullanıcılara ne fayda sağlıyor? Onlardan biraz bahsedebilir misin?
Az önce bahsettiğimiz kısım daha çok token set, biraz daha indeksler gibi, pasif yönetilen fonlar gibi düşünebiliriz. Oradaki exposure'unuz belli, short olma şansınız çok yok. Bunun gibi bir ürün aslında, çok daha simple anlaması ama bir yerden sonra bu kullanıcıya yetmiyor. Çünkü buy the dip olayı her zaman mantıklı olmayabiliyor. Bazen kendinizi kötü giden market koşullarında hedge etmeniz gerekiyor. Ve bu konuda yönetilen böyle profesyonel fonlar var. Amerika'da ya da yurt dışında farklı ülkelerde. Hani hedge fonlar çok fazla institutionlar tarafından ya da high worth clientlar tarafından, yani elinde çok yüksek miktar likidi olan insanlar tarafından kullanılmakta. Ama demokratize bir ürün değil. Çünkü bu hedge fonlara girmek için bir kere eğer Amerika'daysanız arka investor olmanız gerekiyor ve bunun için de işte 1 milyon dolar üstü net worth ya da işte ayda yıllık 200K yapmanız gerekebiliyor. Aynı şekilde bunun minimum ticket size'ları yüksek. 100K gibi çoğu hedge fonun giriş maliyetleri. Bunun gibi profesyonel araçlara retail kullanıcıların girmesi biraz sıkıntı. Hatta giremiyorlar. Ama kripto bunu enable ettiği için DeFi üzerindeki yönetilen hedge fonlarına minimum requirement'ları çok düşük bir şekilde, yani 100 dolarla bile girebileceğiniz, hatta kendinizin bile bir hedge fon kurabileceğiniz bir yapı var aslında. Mesela D-Hedge bu konuda gerçekten hani ilginç bir örnek. D-Hedge üzerinde herhangi bir insan gidip kendi fonunu kurabiliyor. Fon kurarken orada belli parametreleri belirliyorsunuz. İşte bu fonun management fees'i ne kadar ya da işte performans fees'i ne kadar, bunları belirliyorsunuz. İçerisinde stratejinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında bu tabii ki postalanıyor ve bir DAO tarafından inceleniyor. Due diligence'lar yapılıyor, koda bakılıyor, review ediliyor. Sizin geçmişinize bakılıyor. Ve daha sonrasında fonunuz eğer kabul edilirse başka insanların girişine açık hale gelmeye başlayabiliyor. Hatta çoğu fon yöneticisi de kendi paralarını da bu fona koyuyor. Hatta onları da görebiliyorsunuz bu sayede. Hani skin in the game gibi aslında. Hani başkasının parasını yönetirken kendi paranı da burada yönetiyorsan biraz daha fazla güven sağlayabiliyor. O açıdan güzel. Tabii retail'in bu konuya, buralara girilmesi çok güzel bir şey. Aynı zamanda fonların raporlanmasının da yani blockchain üzerinde olduğu için daha şeffaf olması ve daha hızlı raporlama şansı olması güzel bir şey. Çünkü diğer geleneksel hedge fonlarında belki ay, hani aylık ya da haftalık raporlar alacaktınız. Bu konuda da bence güzel olduğunu düşünüyorum.
Süper. Burada şunu belki açmak lazım. Şimdi aslında senin de bahsettiğin bu ürünler ya da stratejilerin hepsi akıllı kontratlar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla hani aslında bir şeffaflık sunuyor insanlara. Hani oradaki stratejinin ne olduğunu, sen token'ınla kendi cebindeki, daha doğrusu cüzdanındaki token'ınla onu kullandığında işte o token nerede kilitli kalacak, nasıl kilitli kalacak, giriş çıkışlar ne zaman yapabilirsin? Her şeyi görebiliyorsun. Bu oldukça iyi bir ilerleme geleneksel finansa göre. Burada tabii şundan bahsetmek lazım. Bu tarz fon yönetim araçlarında getiriler, işte alım satımdan elde edilen karlar ya da işte bir short pozisyon taşımak sonucunda elde edilen bir kârlar olabileceği gibi aslında DeFi'de farklı tipte yield dediğimiz getiriler de var. Hani bunların tam kaynağı nedir? Hani bu fon yönetim araçları bu tarz getirileri nasıl elde edebiliyor? Yani bunların böyle geleneksel finansa göre şu anki durumu sence nasıl? Hani yeterince cazip, çekici mi? Oranlar daha mı yüksek, daha mı düşük? İşin içinde risk de var sonuçta. Bu tarafı nasıl değerlendiriyorsun?
Genel olarak konvansiyonel bankalardaki ya da işte neobanklerdeki getiri olanları genel olarak çok daha düşük kripto içerisine baktığımız zaman. Bu da bu yüzden kripto içerisindeki bu fixed income productlarında insanlar tarafından kullanmasına sebep olabiliyor. Bu fixed income'da peki nasıl daha fazla yield generate ediliyor? Niye bunu konvansiyonel piyasadaki insan yapamıyor diye bakarsak aslında biraz da burada middlemen'lerin veya aslında gatekeeper'ların olaya bakmamız gerekiyor. Siz mesela normal bir markette, konvansiyonel piyasalarda herhangi bir asset için long short girdiğiniz zaman, marketten leverage'lı bir şekilde işlem yaptığınız zaman, borç aldığınız zaman bu borcu oradaki bir aracı kurum ödeyebiliyorsunuz ya da bir JP Morgan gibi böyle büyük finansal kuruluşa ödemeniz gerekiyor. Blockchain üzerinde ise bu alınan yüksek faizli borçlar ise retail'den ya da işte bu DeFi platformunu kullanan başka insanlar tarafından da alınabiliyor. Bir kere en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yield'ın oradan yönetilmesi kısmı var. Onun dışında mesela farklı DEX'lerin, decentralized exchange'lerin kendi pool'ları var. Bu nasıl oluyor normalde bakarsak, hani normal bir central bir exchange'de liquidity provider'lar dediğimiz market maker'lar gidip bu exchange'ler üzerine kendisi order koyarak bir price belirliyor ve dar bir spread'de insanların iyi bir fiyattan alım satım yapmasına imkan verebiliyor. Onlar da tabii ki buradaki spread sayesinde parasını kazanabiliyor. Bunu borsaların kendisi de yapabiliyor ya da işte market maker firmalar da bunu yapabiliyor. Buradaki spread'den kazandıkları para da tabii ki onların revenüsü olarak geliyor. DEX'lerde ise otomatik market making şeklinde çalışan bir bot var ve herkes aynı bot üzerinden bu işlemleri yapıyor. Siz bir price belirlemiyorsunuz, market making ile uğraşmıyorsunuz. Elinizdeki likiditeyi bu pool'a ekliyorsunuz ve bu pool'da da o likidite başka biri almak, satmak istediği zaman sizin eklediğiniz likiditeyi kullanarak o trade gerçekleştiriliyor. Sonrasında size de bu decentralized exchange belli miktara fee'yi katkı olarak size sağlayabiliyor. Tabii bunun bazı riskleri var. Bir pool'a böyle bir parayı koyduğunuz zaman elinizdeki varlıkların oranı değişmeye başlayabiliyor. Yani şöyle diyebilirim daha net olması açısından. Diyelim ki USDC ve BTC'nin bir pair'i olsun. Burada insanlar trade'lerine diyorlar. BTC satıp USDC alıyorlar ya da tam tersi olabiliyor. Bunu sağlamak için de siz de bu pool'a belli bir oranda BTC ve belli bir oranda da USDC koyuyorsunuz. Bu oran zaman içerisinde aradaki fiyat ratio'suna göre değişmeye başlayabiliyor. Ve genelde bu fiyat da merkezi exchange'lerde ve farklı yerlerin orakıllarından beslenerek yapılıyor. Bu yüzden bir T anında girdiğiniz miktar ile daha sonrasındaki orana baktığınız zaman elinizdeki asset'in toplam worth'ü belki aynı değer olabilir ama elinizdeki BTC'nin miktarı azalabilir ya da USDC'nin miktarı azalabilir. Buna impermanent loss deniyor tabii, kalıcı değil. Eğer tekrar ilk girdiğiniz andaki rate'e tekrar geri gelirse market yine aynı fiyata geleceksiniz. Ama bu da tabii ne yapıyor? Her zaman giriş çıkış yapamayabiliyorsunuz. Bu da aslında fonlarda da benzer mevzular olabiliyor. Bir fona her zaman giriş çıkış yapamıyorsunuz. Bu da fonun volatilitesiyle biraz alakalı bir durum var. Genelde de işte institutionlar da bu konuda mesela müzdaripler çünkü quarterly olarak kendi treasury'lerindeki ya da işte kendi yaptıkları geliri yazmaları gerekiyor. Eğer bir kampanya olarak treasury'nizdeki parayı eğer buraya değerlendirirseniz biraz daha volatil bir raporlarınız olabilir. Quarter raporlarınız ya da volatil olabilir. Tabii bu da yatırımcılar açısından ya da işte diğer shareholder açısından sıkıntı olabilir. O yüzden biraz daha hedgelenmiş versiyonları institution aslında biraz daha beklediği şey o diyebilirim.
DeFi Talks'un destekleyicisi olan DYDX, vadeli işlem imkanları sunan merkeziyetsiz bir borsa. Merkeziyetsiz olmasından dolayı direkt olarak kendi cüzdanınız aracıyla işlem yapmaya imkan veren altyapısı ile aracı kurum ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Komisyonsuz işlem açma, DYDX token kazanma imkanı sunan DYDX, merkeziyetsiz finans dünyasına girerken incelenmesi gereken bir proje olarak nitelendirilebilir. CoinDesk dinleyicilerine özel kayıt linki ile %5 indirimli komisyon ücreti ile DYDX'i kullanmaya başlayabilirsiniz.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX'in desteğiyle DeFi Talks devam ediyor.
Burada şey de var tabii, bir yandan yine böyle açık bir ekosistem olmasından kaynaklı hani money Lego diye tabir ettiğimiz bir şey var ya, aslında bir proje var en temelde. Onun orada işte likit de sağlayıp gelir elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda size bir token veriyor. Onun üzerine inşa edilmiş başka bir proje var. Siz ona stable coin verince o size işte alttan dönüştürüyor, likit de sağlıyor, geliri paylaştırıyor vesaire. Dolayısıyla bu şekilde aslında sizin stable coin'inizi hiç farkında olmadığınız tokenları arka planda dönüştürerek değerlendiren projeler ya da projeler bütünü var diyebiliriz. Burada peki hani komplekste birazcık riskler de getiriyor diye düşünebiliriz. Hani buradaki hem riskleri nasıl görmek lazım? Bir de hani bu risklere karşı bu projeleri geliştiren kişilerin, ki hani sen de Metaverse'de böyle bir şey yapıyorsun şu anda, böyle bir iş yapıyorsunuz. Hani alınan tedbirler işte sigortalamadır vesairedir. Hani nasıl, geleneksel finanstan farklı yaklaşımlar var mı? Bu tarafta da bizi biraz bilgilendirebilir misin?
Burası yeni bir alan olduğu için çok fazla sıkıntı olabiliyor, gerçekten olabiliyor ama yıllar içerisinde bunların bazıları çözüldü ve işte battle tested dediğimiz bazı ürünler gelişmeye başladı. Yani şu an mesela Compound, AAV baktığımız zaman bunlar gerçekten sektörün temel taşlarından ve gerçekten 4-5 senelik bir track recordları var ve herhangi bir büyük problem yaşamadılar. Yaşadılarsa bunları çözdüler ve aslında buna karşı resilience olduklarını gösterdiler. Bu projeler güzel ama tabii ki bu tarz sağlam projelerde de yield'lar yani getiri oranları istediğimiz gibi olmayabiliyor. Buradaki işte olay tamamen risk reward ile alakalı bir şey. Yani eğer bir şey çok riskli ise biraz daha fazla kazancı olabiliyor. Daha az riskli ise kazanç daha da düşebiliyor. Ama tabii ki orada sweet spotlar da var. Yani bu her zaman böyle olmayabiliyor. Daha az riskli olup da iyi bir getiri oranı sağlayabilecek şeyler var. DeFi'de şu anda bence gördüğümüz şey de o. Orada bazı sweet spotlar var ve bunlar zaman içerisinde oturacak diye düşünüyorum. Burada dediğin şey kısmı güzeldi aslında. D-Hedge'den vesaire bahsettik zaten. Ya da işte Yearn'in vaultları var vesaire. Bir sürü farklı DEX var. Bir sürü farklı landing edebileceğin yöntem var. Bir sürü farklı investment stratejisi var aslında. Bunları da bundle edip aslında onları sunan diğer ürünler de ilgi çekici olabiliyor. Biraz da aggregator gibi. Mesela bunu DEX'lerde biliyoruz. Bir swap yapacaksınız. O zaman işte Uniswap'a gitmek yerine işte Vanish gibi bir aggregator'dan yaptığınız zaman o size arka planda işte en uygun fiyatı bulabiliyor. Diğer DEX'lere vesaire konuşup bakabiliyor. Ya da bir pool'a para koyacağınız zaman hatta pool'a para koyduktan sonra impermanent loss olabilir ya da bu protokolün size hediye ettiği kendi tokenlar olabilir. Bunlar sizin treasury'nize geliyor ve bunların hedgedilmesi gerekiyor bir şekilde. Bazen satılması gerekiyor, bazen geri alınması gerekebiliyor. Burada yapılan bazı otomatik stratejiler sayesinde ya da manuel yapılan stratejiler sayesinde DeFi üzerine yapılan bu fonlar paranızı yönetmek konusunda daha kolay bir yöntem sağlayabiliyor. Özellikle de hani retail customer için. Aynı şeyde bence institutionlar için de böyle bir durum var. Onlar için de çünkü çok kompleks bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz otomatik fon yönetim tool'ları bence uzun zaman içerisinde daha fazla insanın ulaşımına gelecek diye düşünüyorum. Zaten hani hedge fonlarda da işte retailer bunlara giremiyordu. Şimdi küçük yatırımcılar, retail kullanıcıları bu fonlara DeFi sayesinde akses sağlayabiliyor olacak.
Süper. Yani bu taraftaki peki hani riskler ve alınan önlemler konusuna şey yapsak, oradan bir yorum alsak.
Risk tarafında evet bu asetler biraz riskli. Yani birincisi bu smart kontratlar yeni bir software metodolojisi diyebilirim belki. Buradaki mantık biraz daha farklı. O yüzden kod level'ında bazı sıkıntılar olabiliyor. Bunun için işte bazı third party audit firmaları bunun auditlerini yapabiliyor. Bildiğimiz büyük firmalar var, Certik gibi ama bazen bu da yeterli olmayabiliyor. Bu smart kontratın dışında aynı şekilde bu projeyi yöneten insanların da bir due diligence yapılması gerekebiliyor. O insanların track record'u nasıl olabilir diye. Burada tabii bir parantez açmam gerekiyor. Bu sektördeki yeni tool'lardaki buradaki fon manager'larının liability biraz daha az. Çünkü sektör yeni. Aynı şekilde track record'ları da biraz daha az. O yüzden validetmesi etmesi daha zor oluyor. Çünkü diğer hedge fonlara ya da diğer traditional finance tarafında yıllarca beri gelişen track record'ları var. Çok daha fazla reputation ve liability de var. Kripto biraz daha az. Özellikle son yıllarda gördüğümüz bazı birkaç olayda oradaki amatörlükleri vesaire gördük. Hani bunlar sektörün yeni geliştiği için oradaki tecrübesiz insanların bu işin başında olmasından dolayı böyle oldu. Ama bence zaman içerisinde burası büyüdükten sonra hatta büyürken de, mass adoption ulaşırken de çok daha profesyonel insanlar belki de traditional finance'den kripto tarafına geçecekler. Veyahut da kriptodaki insanlar da buradan daha resilience olup kendilerini geliştirecekler. Bizim baktığımız tarafta ise DeFi tarafında interact ederken oraya hem Treasury tarafından, hazine tarafından hem de kullanıcıların fonlarına yatırdığımız noktada bizim için yani biz her zaman diken üstündeyiz. Her zaman için biz bu fonları sürekli izliyoruz. Hani güvenilir fonlara giriyor olsak bile yine de o fonlar içerisindeki para giriş çıkışlarına kim depozit etmiş, kim withdrawal etmiş ve buradaki rate nasıl bozulabilir, bizi nasıl etkileyebilir diye long term'de düşünmemiz gereken kısımları var. Ve bunlar için analitik sistemler kuruyoruz. Yani beklemediğiniz bir hareket olduğu anda çok büyük bir LP parasını çıkardığı noktada bu bir risk olabilir. Bize direkt olarak bildirim geliyor ve biz buradan hızlı bir şekilde bu parayı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çıkarıyoruz direkt hatta.
Yani aslında şey bir yandan güzel, hani böyle açık ve şeffaf bir ortamda olduğu için hani bütün bu fonların yaptığı hareketleri, strateji uygulama şeklini, işte dediğin gibi fondan giriş çıkışları izleyebiliyorsun. Müthiş bir şey yani.
Evet ama bir de kötü bir tarafı da var bence bunun hani. Şimdi normalde fonlar daha private yönetildiği için genelde yani insanlar çok fazla birinin pozisyonlarını bilmiyorlar. Ama
Evet.
şimdi kriptoda şeffaf olması güzel. Evet ama mesela en son bu Celsius olayında olmuştu. Şimdi Celsius bayağı büyük bir lending borrowing platformu diyebiliriz. Amerika'da da regüler bayağı ve çok fazla insan tarafından kullanılıyor. En son hani ATM zamanlarında 25 milyar dolarlık bir kasörü vardı ellerinde ve bu büyük bir gerçek, büyük bir rakam gerçekten. Tabii bu kadar büyük miktarda parayı DeFi'de herhangi bir yerde yönetirken kolay olmuyor. Hani mesela 10
Evet.
milyon dolar yönetmekle işte 100 milyon dolar yönetmek arasında fark var. Hani bir anda tüm likidi bir yere koyamıyorsunuz. Orada Celsius'ta 650 kişi çalışıyor ve bu parayı nasıl yönetebilirler? 150 tane lender var. Bunlar hani sürekli due diligence'lar yaparak vesaire bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Ama tabii şöyle bir durum da var. Celsius'un bu pozisyonları da public olarak blockchain'e gözükebildiği için yani gerek nonsense olsun gerek farklı firmalar tarafından olsun izlenebiliyor. Bunun daha sonrasında Alameda mesela bu pozisyonları görüyor ve yani oraya karşı bir hareket yaptığı söyleniyor. Tabii kendisi tarafından yaralandı ama işte blockchain'de gördüğümüz bazı verifikasyonlarda hani olabileceği noktasında bazı noktalar var. Ve Celsius'u zor bir pozisyona sokuyorlar. Yani Celsius'un pozisyonu gözüküyor ve işte
Evet.
birkaç farklı markette bunu yapıyorlar aynı şekilde. Yani bu hem Liquid Ethereum olayında benzer bir şey yapıyorlar hem de diğer pozisyonları benzer bir şeyler yapıyorlar ve Luna crash'ından sonra da hepsi üste geldikten sonra bir bankrun'a uğradılar. Aslında hani long term'e biraz daha bekleseler çözebilecek bir şey ama hani kısa vadede bu fonlar likit edildiği için büyük bir sıkıntı yaşadılar. Tabii bu da marketi etkiledi. Markette likidite sıkıntısı oluştu ve arkadaşlar çok kötü bir duruma geldi. Sonrasında tabii bu sorunlar çözüldüğü için market bir nefes aldı yani en büyük sorun hani marketin düşmesinden daha ziyade markette likit olmaması en büyük sıkıntı. Her zaman alıcı ve satıcının iyi uygun bir likidite de bu coin'leri alıp satabilmesi yani gerçekten çok önemli. Bu yani piyasadan bağımsız olarak çok önemli. Yani
Evet.
bu likit farklı yani likit bir şekilde marketin herkese hizmet vermesi gerekiyor.
Şimdi aslında söylediğin şey birazcık da hani blok zincirin sunduğu özgürlüğün iki taraflı olmasından da kaynaklı. Yani burada bu şeffaflık, siz bir fon yönetim aracısınız, bir stratejiniz var. Sizin rakibiniz sizin stratejinizi görebilir. Hatta senin anlattığın Celsius case'inde olduğu gibi aslında daha kötüsü sizin aleyhinizde ya da sizin pozisyonunuzun zaaf noktasını zora sokacak şekilde pozisyon alıp zarara doğratabilir. O açıdan gerçekten bence enteresan bir deney alanı. Şimdi şuna kısaca değinmek isterim. Yani bu fon yönetim araçları, özellikle hani DeFi üzerindeki fon yönetim araçları açık bir yapıda olmasından dolayı hani ben şey düşünüyorum. Kurumsallar ya da bu alandaki profesyoneller aslında bu ekosistemdeki türlü getiri fırsatlarından nispeten daha bilinçli ya da kendi çabalarıyla yararlanabilirler. Ama hani retail, hani benim gibi son kullanıcılar için aslında hani bu işlerin bir yönetilmesi gerekiyor. Hani birilerinin strateji kurması gerekiyor vesaire. Buradan hani şunu düşünüyorum. Hani bu tarz fon yönetim araçlarının retail tarafında böyle hani daha adaptasyona gitmesi, daha çok insana ulaşması için nelere ihtiyacımız var sence? Yani bu ürünler ne yönde daha çok kendini geliştirmeli?
Bence orada birkaç nokta var. Birinci nokta bence en önemli noktası bir kere bu tarz tool'lara akses sağlanması gerekiyor. Yani retail gerçekten utility olarak yani düşünürsek eğer oraya o minimum ticket size'ı karşılamadığı sürece giremiyor. Ve aynı şekilde aggregate'de olması gerekebiliyor vesaire. Bunları sağlamadığı sürece hiç giremiyor. Hani bunu biraz daha şey tarafından söylüyorum. Hedge fonlar ya da işte bazı private crypto fonları açısından söylüyorum. Daha merkezi yönetilen açısından söylüyorum. Böyle bir taraf var. İkincisi de bu tool'ların birincisi kompleks olması. Hani onu da A bendi diyeyim hani belki kompleks olması ve hani gerçekten understanding olarak yani para yatırdığınız şeyin nasıl çalıştığını anlamak noktasında sıkıntı olması. Hani bu hem private fonlar için var aynı şekilde bu D-Hedge gibi dediğimiz şeyler için var ve bu daha da karışık aslında. Çünkü diğerlerinde insanlar parasını güvenli bir kuruma yatırıyor. O kurumda bir şekilde o paraya cüret edeceğini düşünüyor. Yani siz Goldman Sachs'a gidip hani çok fazla düşünmezsiniz hani ya parayı vereyim ondan sonra onlar yönetsinler dersiniz. Bu tarafta diyor ki biz black box değiliz. Açık bir kutuyuz ve siz gelip burada ne aldınız görebilirsiniz ve anla kendine göre yorumla diyorsunuz. Ama hani günün sonunda insanların bunu anlaması gerçekten zor. Finansal okuryazarlık çok arttı. Yani Covid'den sonra çoğu insan kriptodaki böyle farklı ürünlere girmeye başladılar artık. Ama yine hala o noktaya da henüz değiliz ve büyük ihtimalle de long term'da da olmayız diye düşünüyorum. Çünkü belli bir kesimin uğraşacağı bir şey. Günün içerisinde insanların bu kadar fazla finansal tool'larla uğraşması çok mantıklı gelmiyor. Bunun B bende de buradaki UX'in biraz daha karışık olması. Yani evet finansal product'ta anladık nasıl bir şey yaptığını. Buna giriş ve gün içerisinde bunu değer olarak kullanmak zor bir şey. Bundan birincisi mesela fiyat parayı yani itibari parayı oraya atmak ve aynı şekilde gün içerisinde onu çekip harcayabilmek mesela önemli bir nokta. İkincisi yani bu B bandının aslında belki diğer dalı da user experience olarak biraz karışık olması. İşte MetaMask'ınızı bağlamanız gerekiyor ya da başka bir vault'u bağlamanız gerekiyor. Sonra vault'u bağlıyorsunuz, bir de harcamasına izin veriyorsunuz. Sonra başka bir şey yapıyorsunuz. Aslında çok mantıklı şeyler. Temelde tüm yetkiyi size veriyor. Ama son kullanıcısından biraz daha alışık olmadığı bir şey. Yani bu kadar izin kendisine sorulması ve bunun yok USDC yazdırması için izin alması gerekiyor. Bunlar hani daha henüz familiar olmuş şeyler değil ve bence ileride bunda daha fazla alışacağız. Biraz vakit var.
Anladım. Bu söylediğin şey aslında Turuncu ile yaptığımız yayında da şöyle bir yorumu olmuştu onun da. Yani bir noktada aslında biz ön tarafta fintech, yani şu anki fintech uygulamalarının hani kullanım kolaylığı ve sunduğu rahatlıklar, arka tarafta da DeFi'nin sunduğu aslında kompleksite, daha geniş ürün yelpazesi, yine nispeten farklı avantajı. Yani aslında bunu birleştirdiğimiz zaman özellikle UI UX tarafında kullanım kolaylığı açısından şey yapmış oluyoruz. Hani kullanıcıya daha rahat dahil olabilecekleri bir ürün gamı sunmuş oluyoruz. Ya son olarak da şunu sormak isterim. Hani bu sektör, özellikle merkeziyetsiz finanstaki fon yönetim sektörü Önümüzdeki yıllarda ne tarz gelişmelere sahne olabilir? Hani geleceğini sen nasıl görüyorsun?
Başta demiş olduğun şey çok güzeldi. Buradaki her şey blok blok şeklinde ilerliyor. Hani birini geliştiriyorsunuz, bir protokol yapıyorsunuz, onu bir token'a bağlıyorsunuz, o token o trade ediyor, sonra başka bir blok bağlıyorsunuz vesaire. Bence birinci şey buradaki asset miktarı artacak. Yani assetlerin çeşidi artacak. Yani şu an için daha çok kripto varlıklar var. Ama diğer taraftan işte commodity'ler bu, işte emtia marketlerdekilerin tokenize versiyonları blockchain'e yani DeFi üzerine geldiği zaman. Aynı şekilde equity'ler, tokenized stock'lar bazı yapanlar var ama hani henüz daha çok fazla kullanıcı, çok fazla insana erişmedi. Daha fazla insan bunu kullanmaya sonra, buradaki ilgileri arttıktan sonra yani klasik equity, commodity ya da farklı piyasalardaki hedge fonları da belki buraya taşıyacağımızı düşünüyorum. Ve bu çok daha fazla içeriye para girişinin olacağının işareti olabilir. Daha farklı ürünler var. Mesela managed futures gibi ürünler var. İşte atıyorum kömüre 3x long oluyorsunuz. İşte pamuğa 1x short oluyorsunuz. Bu tarz böyle aktif yönetilen fonlar var ve işte bunlar diyelim ki kömürle pamuk birbirine ters korele olduğu durumda kendinizi hedge edebiliyorsunuz. Bu tarz böyle çok daha kompleks ürünler var. Ve ben 5-10 sene içerisinde retail ve institutional biraz daha fazla bu ürünlere geçeceğini düşünüyorum. Çünkü biraz daha fazla pasif fonlardan sıkıldılar ve long term'a gitmediğini düşünüyorlar. Daha aktif yönetilen, gerçekten marketteki farklı durumları kendinizi hedge edebileceğiniz fonların daha çok kullanacağını düşünüyorum. Bir de bunun tabii ki işte institutionların adaptasyon noktasında custody ve compliance tarafında şu an eksikler var. Bu biraz daha mass adoption'ı engelliyor. Buranın daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Buradaki bazı sorunları çözebileceğini düşünüyorum. Özellikle işte multi-part competition, MPC based yönetimler sayesinde multisig'den daha iyi çözümler var burada. Bunların daha etkili olacağını düşünüyorum. Bunun dışında yani genel olarak biraz adaptasyon noktasında hani şunu diyebilirim. Yani DeFi tarafı bir alternatif market aslında ve konvansiyonel piyasaya bir alternatif oluşturuyor. İleri vadede yani DeFi belki konvansiyonel piyasaya geçebilir, önüne geçebilir ya da arkasında kalabilir. Ya bunu bilmiyoruz. Bu bir bet aslında ve ya bir yerden sonra buradaki eğer DeFi tarafı daha da güçlenirse, daha da öne geçerse eğer bence buradaki CDFi uygulamalarının da çoğunun belki de bir yerden sonra non-custodial versiyona geçeceğini de düşünüyorum. Çünkü şu an için teknik olarak ve UX olarak mümkün olmadığı için bunu ara formları var ama bunlar da bir ara form adı üzerinde. Bir yerden sonra buradaki yapılarında belki de daha desentralize olacak bir yapıya geçecek. Hatta hani bu super app'ler demişler aslında decentralized super app'ler olacak yani. Şu anki wallet'lar vesaire non-custodial wallet'lar sadece bu DeFi platformlarına finans uygulamaları işimizi sağlıyor ama bir yerden sonra belki de işte onlar bir decentralized super app haline gelecek ve siz içerideki farklı protokollere giriş yapabileceksiniz. Bunu mesela e-commerce'deki işte en önemli kısımları yani diyelim ki order, payment kısımları bu protokol üzerine olacak. Diğer kısımlar belki off-chain'de olacak vesaire gibi böyle farklı kolaborasyon sayesinde ilginç bir yere gideceğini düşünüyorum ben açıkçası.
Gerçekten gelecek burada birazcık hem heyecanlı hem de soru işaretli. Çünkü hani çok değişik bir ilerleme hızı var. Zaten teknolojinin biraz edge case'ini yaşıyoruz sürekli. Hani yaşanan birçok sorun da bundan kaynaklı oluyor. Verdiğin bütün bilgiler ve cevaplar için çok teşekkür ederim. Hani DeFi'nin daha niş bir alanını, fon yönetim alanını Nafiz'le birlikte konuşmuş olduk. Tekrardan teşekkürler Nafiz. Bir sonraki DeFi Talks bölümünde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX DeFi Talks'u sundu.